Ayrım 4, sayfa 29. Pezemek Matmazel'in albümü, papatyalardan örülü, kader çelengimin bir halkası mıdır bilmem ama bu olaydan kısa bir süre sonra kendi güvenliğim açısından evlenmeye karar verdim. Sabah çıkıp akşam gelinen bir ev, ev yemekleri, evliliğin bütün alışkanlıkları, yatak odası etkinliklerinin merhem etkisi yapan tek güzelliği, kim bilir belki dahlaki değerlerin, ruh yüceliklerinin zamanla değişmelere yol açabilecek biçimde yeşermesi olasılığı, bütün bunlar aşağılanmama yol açan tehlikeli arzularımı silip götürmezse de hiç olmazsa denetim altında tutabilir diye düşünüyordum. Babamın ölümünden sonra elime geçen para öyle önemli bir şey değildi. Bir anda çoktan satılmış gitmişti. Biraz sert tatlı da olsa göz alıcı yakışıklılığımla bir araya gelince eş adayını aramaya çıkmama bir engel kalmamıştı. Uzun uzun düşündükten sonra Polonyalı bir doktorun kızını seçtim. Adamcağız tansiyon ve taşikardi tedavimle uğraşıyordu. Birlikte satranç oynardık. Kız da şövalyesinin ardından beni gözetler, o zamanlar iyi aile kızlarının leylak ve lambo kompozisyonları yerine çizmeyi yeğledikleri kübist saçmalıkların arasına benden esinlenme gözler, kulaklar katardı. Bir daha tekrarlamama izin veriniz. Bütün bahtsızlıklarıma rağmen olağanüstü yakışıklı bir erkektim. Hala da öyleyim. Hareketlerim yavaş ve uyumlu, boyum uzun, koyu renk saçlarım ipek yumuşaklığında, yüzüm düşünceli olduğu ölçüde baştan çıkarıcıdır. Erkek güzelliğinin çok fazlası, her bu güzelliğin sahibinin saklayacağı bir şey de varsa, yüz çizgilerinin kendine özgü bir eleveriş izi taşıyan aksi bir anlam kazanmasına yol açar. Bu benim için de geçerliydi. Heyhat, elimi sallasam istediğim yetişkin dişinin kollarımın arasına düşeceğini çok iyi biliyordum. Hatta olmuş armut gibi her dakika kucağıma düşmesinler diye kadınlara yüz vermemeyi alışkanlık haline getirdiğimin de farkındaydım. Gösterişli bayanlara düşkün ortalama bir Fransız olsaydım, bir kayaya çarpar gibi bana çarpıp çarpıp dönen umarsız güzeller arasında Valeria'dan çok daha iyisini bulabileceğimden kuşkum yok. Fakat çok yıllar sonra anladım ki özel seçimim temelde acıklı bir ödün verme ilkesine dayalı kaygılardan kaynaklanıyormuş. Bu da zavallı Humbert'in cinsel konularda nasıl acınacak bir budala olduğunu bir kere daha gösteriyor. Kendi kendime sadece bir hayat arkadaşımın huzur veren varlığını, ocakta kaynayan bir tencerenin görkemini cıvıl cıvıl bir ocak perisi aradığıma inandırmama rağmen Valeria da beni çeken şey gerçekte yaptığı küçük kız taklitleriydi. Benim aklımda bir şeyler sezdiği için yapıyor değildi bunları. Doğal davranış biçimiydi. Ben de buna vurulmuştum. Aslında en azından 30'una geliyordu. Pasaportu bile yalan söylediğinden gerçek yaşını hiçbir zaman kesin olarak öğrenemedim. Bekaretini nasıl yanlışlıkla yitiriverdiğini ise hatıralarının değişkenliği ölçüsünde değişen bir masaldı. Bana gelince ben ancak bir sapığın olabileceği kadar sarsaktım. Tüyler, pomponlar içinde muzip bir görünüşü vardı. Küçük kızlar gibi giyinir, bol bol düzgün bacaklarını gösterir, beyaz tabanlarını kara kadife terliklerle daha da vurgulamayabilir, somurtur, gamzelerini gösterir, güler, söyler, köylü kız elbiseleri giyer, kısa kıvırcık, sarışın saçlı başını akla gelebilecek en şirin ve en bayağı biçimde sallayıverirdi. Belediye evlendirme dairesindeki kısa törenden sonra onu yeni kiraladığım apartman dairesine götürmüştüm. Daha elimi bile sürmeden bir yetimhaneden yürütmeyi başardığım çocuk geceliğini giymesini isteyerek biraz da şaşırmasına yol açmıştım. Bu gerdek gecesinden oldukça zevk almıştım. Sabah gün doğarken sersem kız zevk çığlıkları atıyordu. Ama gerçek yavaş yavaş su yüzüne çıktı. Rengi boyayla açılmış lülelerin koyu renk dipleri belirdi. Ayva tüylerinin yerini her gün tıraş edilen bacaklardaki kıl dipleri aldı. O kıpır kıpır ıslak dudaklar ne kadar aşkla beslesem de eşimin gözü gibi sakladığı ebediyete göçmüş annesinin portresindeki kurbağa dudakları olan benzerliklerini dışa vurmakta gecikmediler. Sonunda düşlediği küçük kibritçi kız yerine Humbert elinde iri yarı, kıştan bacaklı, koca memeli ve zırnık beyni olmayan bir kadınla kala kaldı. Bu durum 1935'ten 1939'a kadar böyle sürdü gitti. Valeria'nın tek iyi özelliği küçük, sevimsiz dairemize garip bir huzur duygusu veren sessiz sedasız yaratılışıydı. Dairemiz iki oda, biri puslu manzaralı, biri tuğla örülü iki pencere, küçük bir mutfak ve içinde kendimi Marat gibi hissettiğim ah neredeydi beni bıçaklayacak beyaz boynuzlu kızlar kutu gibi bir banyo küvetinden oluşuyordu. Arada tatlı akşamlarımız olmuyor değildi. O Paris soyrına dalıp okuyor, ben derme çatma masamda çalışıyordum. Sinemaya, bisiklet yarışlarına, boks maçlarına gidiyorduk. Onun yorgun bedenine pek ender olarak ancak pek acil ve umutsuz durumlarda başvuruyordum. Bakkalın gölgesi bile beni çılgına çeviren küçük bir kızı vardı. Ama neyse Valeria sayesinde inanılmaz kaderimi maskeleyecek yasal bir yol bulmuştum. Yemeğe gelince ocakta kaynayan tencerenin görkeminden sessiz sedasız vazgeçmiştik. Yemeklerimizi çoğunlukla Bonaparte sokağında, örtüleri şarap lekeli, bin türlü dilin konuşulduğu kalabalık bir yerde yiyorduk. Lokantanın kapı komşusu olan antikacı, tıkış tıkış vitrininde yeşil, kırmızı, altın sarısı ve mürekkep mavisi rengarenk eski bir Amerikan estampı bulundururdu. Dev gibi bacası, koca barok farları, gene koskoca ızgaralığı ile leylak rengi kompartmanlarını fırtınalı çöl gecesinin içinden rüzgar gibi geçiren bir lokomotifti bu. Kıvılcımlarla bezeli kara dumanı, kürk yığınlarını andıran kasırga bulutlarına karışıyordu. O bulutlar sonunda öyle bir gök gürültüsüyle yağmura dönüştü ki 1939 yazında Amerika'daki zengin akrabam öldü. Gelip Amerika'da yaşamam ve kurduğu işle ilgilenmem koşuluyla bana yılda birkaç bin doları bulan bir gelir bıraktı. Bu arayıp da bulamadığım bir fırsattı. Şöyle esaslı bir değişikliğin iyi geleceğini hissediyordum. Bir sorun daha vardı. Evliliğimin kadifemsi huzurunda güveyenikleri belirmeye başlamıştı. Son haftalarda Şişko Valerya'mın çok değiştiği, garip bir huzursuzluk, üstlendiğini düşündüğümüz imkanları kısıtlı role hiç de uygun düşmeyen bir sinirlik içinde olduğu gözümden kaçmıyordu. Kısa bir süre sonra gemiyle New York'a doğru yola çıkacağımızı söylediğimde şaşkın ve canı sıkılmış göründü. Bu arada kağıtlarıyla ilgili bir takım güçlükler baş gösterdi. Nansen bilir nedir, o göçmen pasaportlarından biri vardı elinde. Kocacığının kaya gibi sağlam İsviçre vatandaşlığına rağmen bir türlü yakasını kurtaramadığı bir dert. Onu bu kadar ağır kanlı yapan şeyin emniyet müdürlüğünde kuyruğa girmek zorunluluğu ve öbür formaliteler olduğuna inanç getirdim sonunda. Oysa ona hiç usanmadan pembe beyaz çocuklar ve dev ağaç ülkesi Amerika'yı anlatmış durmuştum. Renksiz ruhsuz Paris'ten sonra ne büyük değişiklik olacaktı. Bir sabah kağıtlarını neredeyse düzene sokmuş, bir devlet dairesinden çıkarken yanımda sersem sepet yürüyen Valeria, kaniş köpeği gibi kıvırcık saçlı kafasını tek bir söz etmeden deli gibi ikene sallamaya başladı. Bir süre kendi haline bıraktım. Sonra vücudunda bir ağrısız olup olmadığını sordum. Cevap, Slavcadan Fransızca çevirmiş olduğunu sandığım oldukça bayağı bir cümleyi bir kere daha çevirerek sunuyorum size burada. Şu oldu. Hayatımda başka bir erkek var. Şimdi bunlar bir koca için üzücü sözcükler. Ne yalan söyleyeyim, donmuş kalmıştım. Onu oracıkta, sokağın ortasında sıradan bir yurttaşın yapacağı gibi evire çevire dövmek söz konusu olamazdı. Yıllar boyu çektiğim gizli acılar bana kendime hakim olma konusunda insanüstü bir güç vermişti. Sonunda bir süredir yaya kaldırımı boyunca davetkar bir biçimde bizi izleyen bir taksinin içine itiverdim Valeria'yı ve usulca sokağa oranla çok daha biz bize olduğumuza göre söylediklerine açıklık getirmesini istedim. İçimde gitgide yükselen bir öfke beni boğuyor gibiydi. Bu, Madame Humbert denilen o gülünç yaratıktan şu ya da bu şekilde hoşlandığımdan falan değil, yasal ve yasa dışı bazı kararlar arifesinde olduğumdandı. Böyleyken Valeria denen bu zırva kadın utanmadan kalkmış, aklınca rahatımla, huzurumla, kaderimle oynamaya hazırlanıyordu. Aşığının adını söylemesini istedim. Sorumu yineledim. Ama güldürülerdeki dilde hoşan kadınlar gibi sesler çıkarmayı sürdürüyor, benimle ne kadar mutsuz olduğunu sayıp dökerek en kısa zamanda boşanmayı düşündüğünü bildiriyordu. Peki kim diye bağırdım sonunda, yumruğumu dizine indirerek. Gözünü bile kırpmadan, sanki cevabı son derece açıkmış gibi bakışlarını yüzüme dikti. Sonra şöyle bir omuzlarını silkip taksi şoförünün kalın ensesini işaret etti. Şoför arabayı durdurup küçük bir sokak kahvesine çekti. Kendini tanıttı. Anlamsız adını hatırlamıyorum ama bunca yıl sonra yüzü hala açık seçik gözlerimin önünde, fırça bıyıklı, ense tıraşlı, güdük, alba eskisi bir beyaz Rus. Bunların aynı saçma sapan işi yapan yüzlercesi vardı Paris'te. Bir masaya oturduk. Çarın fedaisi şarap ısmarladı. Valeria da dizini ıslak bir peçeteyle kompres yaptıktan sonra konuşmayı sürdürdü. Benimle konuşmuyor, laf yağdırıyordu sanki. Lafları karşısındakinin onurlanan kulaklarına o ana kadar sahip olmadığını sandığım bir konuşkanlıkla boşaltıyordu. Arada sırada heykel gibi oturan aşığın da Slavca laf yağmurunu tutuyordu. Durum mantık sınırlarını oldukça aşmıştı. Hele taksici albay Valeria'yı koruyucu bir gülücükle susturup kendi görüşleriyle geleceğe ait düşüncelerini açıklamaya başlayınca daha da çığırından çıktı. Tane tane konuştuğu Fransızcasına vahşi bir aksan katarak çocuk kadın Valeria ile el ele adım atmayı düşündüğü iş ve aşk dünyasının ayrıntılarını açıklıyordu. Valeria ise ikimizin arasına oturmuş, kendine çekidüzen vermeye başlamıştı bile. Dudaklarını sivriltip ruj sürüyor, gerdanı üçe katlayıp bluzunun yakasını falan çekiştiriyordu. Adama gelince o sanki Valeria aramızda değilmişçesine konuşuyor, ondan kendi iyiliği için akıllı bir vasiden daha akıllı bir vasiye aktarılan küçük bir kızmışçasına söz ediyordu. Öfkemin çaresizliği içinde belli izlenimlerim abartılmış ya da çarpıtılmış olabilir ama adamın bana Valeria'nın yemek rejimi, adet zamanları, elbiseleri, okuduğu ya da okumasının uygun olacağı kitapları bir bir sorduğuna yemin edebilirim. Sanırım Jean Christophe'u sever. Epey mürekkep yalamış adamdı bu Bay Maksoviç. Ben Valeria'nın kendine ait birkaç parça eşyayı hemen toplamasını önererek bu saçmalığa bir son verince çok bilmiş albay büyük bir incelikle söz konusu eşyaları taşımayı üstlendi. Mesleğinin gereğine uyup Humbert çiftini arabasıyla dairelerine götürürken Valeria bütün yol boyunca konuştu durdu. Aynı süre içinde korkunç Humbert ve zavallı Humbert ile Humbert kadını mı, aşığını mı yoksa ikisini mi öldürsün yoksa ikisini de öldürmekten vaz mı geçsin diye tartıştı durdu. Bir zamanlar, o zamanlardan hiç söz etmedim ya neyse, bir okul arkadaşımın saçı siyah kurdeleli, saydam mı saydam ciltli kız kardeşini sevip okşadıktan sonra aynı arkadaşıma ait bir otomatik silahla kendimi öldürmeyi aklımdan geçirmiştim. Şimdi ise albayın çağırdığı adıyla Valeçka'nın gerçekten kurşunlanmaya, boğazı sıkılmaya ya da denizde boğulmaya deyip değmeyeceğini kendi kendime soruyordum. Bacakları çabuk incinirdi. Ben de bunu hesaba katarak yalnız kalır kalmaz canını iyice yakmayı da tasarladım. Ama bir dakika bile yalnız kalmadık ki. Gökkuşağı rengi göz makyajının yer yer akmış boyasına bulanmış gözyaşları dökmekte olan Valeçka, zaten koca bir bavul ve iki el çantasıyla tıka basa doldurduğu bir karton kutuyu yerleştirmekle meşguldü. Dağcı çizmelerimi giyip, baldırlarını vurma hayallerimde albay sürekli çevremizde dönüp durduğu için bir türlü gerçekleşemedi. Küstahça falan davrandığı da yoktu adamın. Tam tersine başımı döndüren o tiyatrovari numaralara küçük bir ek olarak haddini bilir bir eski zaman terbiyesi örneği veriyor. Odanın içinde gider gelirken yanlış söylediği öbür cümleleriyle affınızı ric ederim ya da izen verirseniz gibi şeyler hareketlerini vurguluyordu. Hatta valeçkası pembe donlarını küvetin üstündeki çamaşır ipinden çekip alıverirken de başını terbiyeli terbiyeli öte tarafa çevirdi. Ne var ki işgüzar herif her yerde hazır ve nazırdı sanki. Daire eliyek vücut olmuş, kah iskemlemde gazetesini okuyor, kah düğümlenmiş bir ipi çözüyor, sigara sarıyor, çay kaşıklarını sayıyor, tuvalete gidiyor, yavuklusuna babasının armağan ettiği elektrikli vantilatörü sarıp sarmalamakta yardım ediyor ya da bavulları dışarı taşıyordu. Kollarımı kavuşturup pencere kenarına dayanmış, can sıkıntısı ve nefretten kuduruyordum. Sonunda ikisi de arkalarından büyük bir gürültüyle kapattığım kapının sinir uçlarında hala çınlayan titreşimleriyle dolu apartman dairesinden çekip gittiler. Kapıyı vurmam yetmemişti aslında. Filmlerde yaptıkları gibi elimin tersiyle kadının suratına şırak diye bir tokat da indirmeliydim. Rolümü yarım yamalak sürdürmeye çalışarak beraberlerinde İngiliz tıraş losyonumu da götürüp götürmediklerine bakmak üzere sert adımlarla banyoya doğru yürüdüm. Hayır, götürmemişlerdi. Fakat Çar'ın eski bok yedi başısı olan herif sidik torbasını boşalttıktan sonra sifonu çekmeyi unutmuştu. İçinde suyla ağırlaşmış, tütün yaprağı rengi bir sigara izmariti dönüp duran yabancı ve mağrur bir sidik gölü bana hareketin son perdesi gibi geldi. Gözü dönmüş bir halde çevrede silah arandı. Aslında bütün meslektaşları gibi gayret resmi bir zat olan Sayın Albay, Maksimovic, evet adı bir taksi hızıyla döndü geldi aklıma. Rus burjuva terbiyesinin verdiği düşüncelilikle ev sahibinin alçak gönüllü yuvasının boyutlarını göz önüne almış, sessiz sedasız gördüğü işini bir çağlayan gümürtüsüyle taşlandırmaktan kaçınarak çişini anlamlı bir sessizlikle geçiştirmeyi seçmişti. Ama o anda öfkeyle süpürgeden daha iyi bir silah bulmak amacıyla mutfağın altın üstüne getirmekte olduğumdan bu gibi düşüncelerden çok uzaktım. Bir süre sonra aramayı bir yana bırakarak onunla yumruk yumruğa kavga etmek gibi yiğitçe bir amaçla sokağa fırladım. Yapılı olmama karşın boksörlük mesleğine aşina sayılmam. Oysa tıknaz, geniş omuzlu Maksimovic çam yarması gibiydi. Neyse ki 3 gereksiz yıl boyunca kırık bir dikiş kutusunda saklayıp da sokağa çıkar çıkmaz çamura düşürdüğü akik bir düğme dışında karımın beni terk ettiğine ilişkin tek bir ipucu vermeyen bomboş sokak gözümün kişilmesini önledi. Hiç önemli değil. Zaman içinde küçük bir intikam aldım sayılır. Günün birinde Pasadenalı bir adam, Bayan Maksimovic'in kızlık adı Zborowski, 1945'te çocuk doğururken öldüğü haberini getirdi. Söz konusu çift nasılsa Kaliforniya'ya yerleşmişler ve orada çok iyi bir ücret karşılığı seçkin bir Amerikalı etnoloğun yürüttüğü bir deneyde bir süreyle kullanılmışlardı. Deney, insanın muz ve hurmadan oluşan bir rejime sürekli dört ayak üstünde durarak ne gibi biyolojik ve etnik tepkiler vereceğiyle ilgiliydi. Bana haberi getiren doktorlar, şişmanlıktan fıçıya dönmüş Valeçka'yla gene yağ bağlayıp saçlarına kır düşmüş albayının büyük bir görev bilinciyle yerleri pırıl pırıl silinmiş bir dizi odada birinde meyve, birinde su, birinde yataklar bulunmaktaymış. Öbür çaresiz adaylar eşliğinde dört ayakları üzerinde emekleyip durduklarını kendi gözleriyle gördüğüne yeminler ediyordu. Bu deneylerin sonuçlarını Antropoloji dergisinde bulmaya çalıştım. Ne var ki daha hiçbir yerde yayınlanmışa benzemiyorlar. Tabii bu tip bilimsel çalışmaların meyvelerini almak uzun sürebilir. Umarım yayınlandıkları zaman aydınlatıcı fotoğraflar da koyarlar dergiye. Hapishane kitaplığında böyle entelektüel çalışmaların bulundurulacağını hiç sanmıyorum ya, neyse. Bugünlerde kafa dinlediğim hapishanenin kitaplığı, avukatımın pek beğenmesine karşılık hapishane kitaplıklarındaki kitapların seçiminde güdülen budalaca rastgeleliğin iyi bir örneği. Tabii İncil var bir kere, sonra Dickens, eski püskü bütün eserleri takımı, New York Dillingham Yayın Evi, bir çocuk ansiklopedisi takımı, güneş rengi saçlı, şort dizci kızları gösteren şirin resimler var içinde, bir de Agatha Christie'nin bir ölüm ilanı kitabı. Arada 1868 tarihli Venedik'e dönüş kitabının yazarı Percy Elphinstone'un İtalya'da bir çingene ya da oldukça yakın 1946 tarihli Perde ve Sahnede Kim Kimdir kitapları gibi ilginç ufak tefek şeyler de elime geçti. Bu ikincisinde prodüktörlerin, oyuncuların ve oyun yazarlarının adlarının yanı sıra bir takım durağan oyun sahnelerinin fotoğrafları da var. Dün gece buna göz atarken mantıkçıları nefretten, şairleri zevkten öldürecek türden bir rastlantıyla burun buruna geldim. Sayfanın bir bölümünü aşağıya alıyorum. Pim Rowland, doğumu Lundy, Massachusetts 1922. New York eyaletinin Derby kentinde Elsinore Tiyatrosu'nda sahne eğitimi gördü. Sahneye ilk defa Gün Işığı piyesinde çıktı. Rol aldığı önemli siyesler arasında şuradan iki adım ötede Yeşilli Kız, Sersem Kocalar, Garip Mantar, Vurkaç, John Lowley, Hayallerim Seninle sayılabilir. Quilty Clair, Amerikalı tiyatro yazarı, 1911'de New Jersey'de Ocean City'de doğdu. Öğrenimi Columbia Üniversitesi'nde yaptı. ticaretle uğraştı, daha sonra oyunlar yazmaya başladı. Küçük su perisi, şimşekten hoşlanan kadın, Vivian Darkblom'la birlikte Karanlık Çağ, Garip Mantar, Seni Baban Gibi Sevdim ve benzeri gibi oyunların yazarıdır. Çocuklar için yazdığı oyunlar önemlidir. 1940 tarihli Küçük Su Perisi, New York'ta sahneye konmadan önce taşrada 14 bin mil yol kat ederek tam 285 defa tekrarlanmıştır. Yarış arabaları, fotoğrafçılık ve yavru hayvanlar uğraşıları arasındadır. Queen Dolores, 1882'de Dayton, Ohio'da doğdu. Sahne eğitimini Amerikan Akademisi'nde gördü. Sahneye ilk defa 1900'de Ottawa'da çıktı. New York'ta sahneye çıkışı 1904'te Aman Yabancılarla Konuşma oyunuyla oldu. Öteki oyunların adları ve benzeri. Moruk bir kadın oyuncuyla adaş bile olsa canım sevgilimin adını kağıt üstünde görünce nasıl da umarsız bir acıyla çarpıyor yüreğim. Belki o da oyuncu olabilirdi. 1935'te doğdu. Rol aldığı oyun, evet biliyorum aşağıdaki paragrafı yazarken kalemim sürçtü. Düzeltme sakın Naşir. Öldürülen oyun yazarı, Chian Quinn, Quilty'nin kanıyla kirli. Ah Lolita, sözcüklerinden başka oynayacak şeyim kalmadı artık. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Valeria, V A L E R I A. Marat, M A R A T. Paris Soir, P A R I S T R S O I R. Humbert, H U M B E R T. Jean Christophe, J E A N C E R I S T O P H E. Maksovic, M A K S O V I Ç. Valeçka, V A L E Ç K A. Pasadena, P A S A D E N A. Zborowski, Z B O R O V S K I. Dickens, D I C K E N S. Dillingham, D I L L I N G H A M. Agatha Christie, A G A T H A C H R I S T I E. Percy Elphinstone, P E R C Y E L P H I N S T O N E. Pim Rowland, P Y M R O L A N D. Lundi, L U N D Y. Derby, D E B Y. Elsinor, E L S I N O R. John Lovely, C O H N L O V E L Y. Quilty Clare, Q U I L T Y. C L A R E. Ocean City, O C A N C I T Y. Queen Dolores, K U I N E D O R O R E S. Dayton, D A Y T O N. Ohio, O H I O. Ottawa, O T T A W A. Queen, Q U I N E. Quilty, Q U I L T Y. Ayrım sonu, sayfa 38.